Ayrım 44, Samizdat, Soner Yalçın, sayfa 514. Hukuksuzluğa yönelik gösteriler devam ediyordu. DİSK, KESK, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, TMMOB ve Türk Tabipler Birliği, TPB, gazetecilerin tutuklanmasını protesto etti. Susmayacağız eylemine İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana'da binlerce kişi katıldı. Gazetecilere Özgürlük Platformu'nun Ankara'da düzenlediği yürüyüşe çok sayıda gazeteci katıldı. İyi çocuk olmayacağız, kral çıplak diyeceğiz. İnadına daha fazla gazetecilik dövizleri taşındı. Kitabım, kalemim, onurumdur sloganları atıldı. Bu arada İstanbul Barosu avukatları İstiklal Caddesi'nde basın özgürlüğü ve özel yetkili mahkemelerin kaldırılması talebiyle yürüdü. Ve bu arada tutuklanıp Silivri'ye atılan gazeteci Ahmet Şık'ın henüz yayımlanmamış İmamın Ordusu adlı kitabıyla ilgili olarak Kadıköy'deki İthaki yayın evinde arama yapıldı. Polis Radikal gazetesi ve Şık'ın evine de gitti, arama yaptı. Polisler kitabın kopyalarını bilgisayarlardan silerken kopyaları teslim etmeyenlerin örgüte yardım suçu işleyeceğini tebliğ etti. Polis baskını savcı Zekeriya Öz'ün talebiyle İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi kararıyla gerçekleşti. Mahkeme kararında şu satırlar yer alıyordu. Kitap taslağının örgütte etkin konumdaki Soner Yalçın'a yollandığı, üzerindeki notların talimata dönüştürülerek kitap taslağında uygulandığı, kitap içeriğinde terör örgütünün propagandasının yapıldığı, örgüt talimatıyla kitabın bastırılarak sansasyon ve dezenformasyon yapılmasının planlandığı, yargılanan örgüt üyelerine moral ve motivasyon verilmeye çalışıldığı anlaşıldığından tüm nüshalarına el konulmasına karar verilmiştir. Ne? Ben örgütte bir de etkin konumda mıymışım? Benden bu derece korkmalarından ne yalan yazayım korktum. Tarih gelgit olayı gibi bir yükseliyor bir alçalıyor. Hitler'in kurduğu 2. Reich'ın basılı eserler dairesi vardı. 28 Şubat 1933 tarihli Reich Başbakan'ın halkı ve devleti koruma kararnamesinin 1. paragrafına dayandırılıyordu kitap toplamalar. İçeriği kamu güvenliğini ya da düzenini tehdit eden basılı eserlere polis tarafından el konularak toplatılabilir. Benzerlik şaşırtıcı mı? CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu kitap baskını ile ilgili böyle şeyler Hitler, Mussolini döneminde bile olmadı dedi. Yakılan kitaptan basılmamış kitabın toplatılmasına geldik. Hangi ateş düşünceyi yok edebilmiş ki? Hala kendini yarı tanrı konumuna yükselten muktedirler benzer sonuçsuz çaba içine girmişti. Acınacak haldeyiz 21. yüzyılda. Öyle ki yetmemişti. Silivri cezaevinde Ahmet Şık, Nedim Şener ve Doğan Yurdakul'un kaldığı koğuşta arama yapılmıştı. Cezaevi müdürü ve gardiyanlar koğuşta İmamın Ordusu kitabının kopyasını aramışlar. Tüm Türkiye'de infial uyandıran basılmamış kitap avıyla ilgili Başbakan Erdoğan ne dedi biliyor musunuz? Herkesin neler oluyormuş bu ülkede sorusunu sorması daha isabetli olacaktır. Sonra Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi AKPM toplantısında konuşan Başbakan Erdoğan Avrupalı milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Başbakan İmamın Ordusu kitabının yayımlanmadan toplatılmasına ilişkin bir soruya şöyle yanıt verdi. Bu kitapları toplatan ben değilim. Yargı bu belge ve bilgilerle ilgili olarak yürütmeye bu hazırlığın üzerine gidin diyor. Bunun üzerine gidildiğinde ortaya bu çıkıyor. Bombayı kullanmak suçtur. Ama bombanın hazırlanmasındaki malzemeleri kullanmak da suçtur. Bombanın kullanılmasında ne varsa fitilinden ta diğer maddelerine varıncaya kadar bunun ihbarı gelmişse güvenlik güçleri bunu toplamaz mı? Gider onları alır. Biri başbakanı uyarmalı çünkü tarih bilmiyor. Naziler de kitap yaktıklarını itiraf etmediler hiç. Yozlaşmış sanata son verdiklerini söylediler. Yaptıkları kültürü arındırma işiydi. Öyle ki Goebbels kitap kurdu bir entelektüeldi. Tabi sadece zararsız kitapları okuyordu. Obskürantizm kavramını bilir misiniz? Karanlıkçılık demektir. Kitleleri bilgisiz, cahil bırakma, aydınlık düşmanlığı demektir. Bir yanda basılmamış kitap toplatılırken, diğer yanda Ergenekon'la birleştirilen Malatya Zirve Yayın Evi soruşturması kapsamında 7 ilde aydınlanmacı ilahiyatçı öğretim üyelerinin evleri arandı. Profesör Zekeriya Beyaz, Profesör Şahin Filiz, Profesör Abdurrahman Küçük, Profesör Mehmet Aydın, Profesör Salim Cöhce ve Doçent Kadir Albayrak evleri aradan isimlerdi. Gözaltı kararının olmadığı aramada Zekeriya Beyaz'ın Fethullah Gülen ve Saidi Nursi hakkındaki kitap çalışmalarına el konulduğu belirtildi. Ve tam o günlerde sürpriz bir karar alındı. Ergenekon savcısı Zekeriya Öz, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun HSYK oy çokluğuyla verdiği kararla Ergenekon soruşturması savcılığından alındı. İstanbul Başsavcı Vekilliğine getirildi. Özel yetkileri alınan Öz atamayla ilgili şöyle dedi.
Bu kararı beklemiyordum. Sürpriz oldu ama saygılıyız. Yorgundum, ameliyat olacaktım, vakit bulamıyordum. Şimdi kendime vakit ayıracağım. Daha önce Tuzla'ya göndermeye de çalışmışlardı. O zaman olmamıştı.
İstanbul Özel Yetkili Başsavcı Vekili Turan Çolakkadı ise HSYK kararıyla İstanbul Başsavcılığına getirildi. Çolakkadı, Zekeriya Öz'ün görevden alınmasıyla ilgili yaptığı açıklamada
''Öz gitti, Ergenekon bitti diye bir şey yok.'' dedi.
Savcı haklıydı. Özellikle balyoz davası başta olmak üzere muvazzaf subaylar, generaller tutuklanmaya devam edildi. Öyle bir hale geldi ki Hastal Askeri Cezaevinde general sayısı hızla artıyordu. Genelkurmay karargahından daha çok general hastaldaydı. Bizim durumumuza gelince, tutuklama talebiyle 18 Şubat tarihinde mahkemeye sevk edildiğimizde suç delili sayılan dokümanların virüs yoluyla bilgisayarlarımıza gönderildiğini kanıtlarıyla hakime ilettik. Ancak dikkate alınmadı. Tutuklanmamızdan kısa bir süre sonra polisler tekrar Oda TV ofisine geldi ve o sözde belgelerin bulunduğu bilgisayara el koydular. Oda TV avukatları da ellerindeki hard disk kopyalarıyla Boğaziçi Üniversitesi'ne başvurdu. Boğaziçi Üniversitesi teknik inceleme yapıp bilirkişi raporu hazırladığı sırada savcılık o hard disk kopyalarına da el koydu. Bu nedenle Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor M. Ufuk Çağlayan hazırladığı teknik raporda bazı sorulara yanıt veremedi. Profesör Doktor M. Ufuk Çağlayan 7 Nisan 2011 tarihli 11 sayfalık bilirkişi raporunda söz konusu dokümanlarla ilgili şöyle dedi. Bilgisayar dosyalarının, belgelerinin hemen aynı anda yaratılmış ve silinmiş olması normal bir durum değildir. ST-312-08-27-AS, 4M-51-TF-89 seri numaralı hard disk imajından alındığı beyan edilen dosyalar dizinin listesi incelendiğinde, bir grup dosyanın aynı tarih ve zamanda yaratılıp silindiği görülmektedir. Bu tabloda dikkati çeken nokta dosyaların aynı tarih ve zamanda bir dakikalık bir zaman dilimi içinde yaratılıp silindiğidir. Diğer dosyalara bakıldığında bunların en azından yaratılış ve siliniş tarihleri arasında dakikalar ve bazen de saatler düzeyinde farklar vardır. Normal olarak bir dosya yaratıldıktan sonra üzerinde belli işlemler yapılıp ya başkasına gönderilecek ve silinecek ya da işlemlerin boşuna yapıldığı anlaşıldığı için çöpe atılacak. Fakat her halükarda bu işlemler arasında dakikalar geçecektir. Dosyaların aynı zamanda bir dakikalık bir zaman dilimi içinde yaratılıp silinmesi normal bir bilgisayar kullanımına işaret etmemektedir. Böyle bir durumda dosyaların bir virüs ya da truva atı aracılığı ile yaratılıp silinmiş olması ihtimali büyüktür. İşte bu raporda mahkemeye sunuldu ama dikkate alınmadı. Bununla birlikte Oda TV avukatları söz konusu hard diskin kopyasının CMK hükümleri gereğince tarafımıza geri verilmesini talep etti. Avukatlarımız ayrıca hard disk üzerinde mahkemenin de bir teknik bilirkişi incelemesi yapmasını istedi. Ama tüm bu taleplerimiz reddedildi. Dipnot, daha sonraki aylarda Boğaziçi, ODTÜ, Yıldız Teknik Üniversitesi ve ABD Data Devastation adlı bilişim ve siber suçları uzmanı Joshua Marput'tan bilirkişi raporları aldık. Hepsi virüs dedi, hala tutukluyuz. Oysa Devlet Bakanı Hayati Yazıcı'nın ÖSYM Başkanı Ali Demir'e e-posta göndererek bir yakınının tıp fakültesine yerleştirilmesini istediğinin gündem yaratması üzerine Başbakan Erdoğan şöyle konuştu.
Yahu mail göndermek nedir ki? Senin adına bir çete mensubu çıkar bir mail gönderir. Mail denen olay bu.
İyi de bilirkişi raporlarına rağmen biz niye tutukluyuz? Evet, Türkiye yine olağanüstü bir süreci yaşıyor. Bunun adı çöküştür. Kimi yaşadığımız bu dönemin darbe günlerinden farklı olmadığının ayırdına varmış değil. Kimi ise her şeyin farkında, çıkar ve amaçları için gerçeğin üzerine örtmekte, insanları kandırmakta, tüm değerleri, dostluğu, vefayı, sevgiyi yok etmekte, bir beis görmemekte. İktidar ve güç uğruna hiçbir şeyden çekinmiyorlar. Bizim topraklarımızı yine terk etti akıl ve hoşgörü. Fakat her büyük gerçeklik ve her büyük pratik insanoğlunun düşünme yeteneğini arttırır ve bu anlamda insanoğlu zenginleşir. Biz buradayız. Karşılaştığım en büyük olumsuzlukların, haksızlıkların neden yapıldığını bildiğim, oluş süreçlerini anladığım için artık bunları doğal karşılıyorum. Anlamamak acı verir. 29. gün, 14 Mart 2011 Pazartesi. Polisler evime 14 Şubat'ta gelmişlerdi. Demek bir ay geçti. Artık size veda etme günü geldi. Bundan sonraki günler beni neler bekliyor bilmiyorum ama bildiklerim var. Örneğin, cezaevinde henüz kütüphaneye hiç gitmedim. Kitapların listesini verdiler. Haftada bir kitap okuma hakkım var. Dilekçeyle belirtirsem getirtecekler. Antonio Gramsci'nin Hapishane Defterleri adlı kitabını talep ettim. İki nedeni var. Gramsci, 1891-1937 İtalyan Marksist teorisyendi. 1926'da Mussolini'ye karşı düzenlenen suikast bahane edilerek tutuklanıp 20 yıla mahkum edildi. Ağırlaşan hastalığına rağmen salıverilmedi ve 1937'de öldü. Hapishane Defterleri, Marksizmin genel sorunlarını ele alan teorik bir kitap. 1980'e kadar solcular için önemli bir eserdi. Ancak 12 Eylül darbesinden sonra ortaya çıkan sivil toplumculuğun Gramsci'nin tanımlamasıyla organik aydınların kaynak kitabı olması etkisini, modasını azalttı, sonra unutuldu. Oysa Gramsci'nin sivil toplumdan kastı başkaydı. Örneğin siyasi iktidarlar ona göre sivil toplumun parçası değildi. Sivil toplum devletin dışında kalan siyaset alanıydı. Gramsci o alanda politik iktidarın nasıl rıza ve zorla iktidarını sürdürdüğünü ele alıyordu. Buradan sosyalist bir iktidar için tezler üretiyordu. Gramsci'nin sosyalist tezleri bizim liberaller tarafından çarpıtılıp döneklik gerekçesi yapıldı. Gramsci'nin kitabını istememin bir diğer nedeni sevgili arkadaşım rahmetli Erhan Göksel tarafından yayına hazırlanmış olmasıydı ve bir de ön söz yazmıştı. Rahmetli Göksel de Ergenekon soruşturması nedeniyle gözaltına alınıp 4 gün sorgulanmış, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Bu süreç sonunda işlerini kaybetti. ABD'de iş bulup çalışmak zorunda kaldı ve tüm bu sıkıntılar sonucu kalp krizi geçirerek ABD'de hayatını kaybetti. Gramsci'nin kitabını bu iki nedenle istedim. Althusser gibi birçok Marksist kuramcıyı etkilemiş Gramsci üzerine çalışmak yorucu ama değerli olacak. Bu vesileyle sevgili dostumu da rahmetle anmış olurum. Dilekçemi yazdım. Gramsci'nin Hapishane Defterlerini okumak istiyorum. Gereğinin yapılmasını arz ederim. Evet, artık sizlerle yazarak sohbet ettiğim günlerin sonuna geldim. Gramsci çalışarak geçireceğim günlerimi. Önceleri yoktular. Acaba var mıydılar diye düşündüm. Olabilir. Çünkü biz bu cezaevine yeni geldik. Sonra düşünüp yoktu diyorum. Çünkü yuva dağınıktı. Çalılarının bir bölümü bahçeye düşmüştü. Yuva? Beton havalandırma duvarı üstünde tel örgüler arasında bir kuş yuvası var. Büyük sayılabilir. Gördüğümde çok sevinmiştim. Demek leylekler geldiğinde buraya yuva yapacaklardı. Abartmışım. Çünkü o yuvanın sahibi iki saksağandı. Hani o sesleri çirkin kuşlar. Hayır, cezaevindeyim diye sesleri artık güzel geliyor demeyeceğim. Hala kötü. Hep bağırarak konuşuyorlar nedense. Ama sevimliler ve özellikle beyaz tüyleri çok güzel. Siyahın ve beyazın en çok yakıştığı canlılardan. Bugün saksağanlardan biri bu kez tam benim penceremin karşısına gelen duvar üstünde yeni bir yuva yapmaya başladı. İlk çalıyı koyuşunu seyrettim. Ne kadar sabırlı, dikkatli. Ağzıyla kesip biçiyor çalıyı, sonra teller arasına yerleştiriyor büyük özenle. Nedense 3 çalıdan sonra yuva yapmayı bıraktı. Diğer saksağan, ki muhtemelen eşi, eski yuvayı onarmaya gitti. Kavga edip barıştılar mı acaba? Saksağanlar hakkında hiç bilgim yok. Karga gibi uzun yaşıyorlar mı acaba? Kaç yaşındalar kim bilir? Bu eski yuva benim iki oda ötemdeki odanın tam karşısında. Oraya mı taşınsam acaba? Saksağın çiftliğini seyretmek harika olacak. Bir de yavrular dünyaya getirseler. Alcatraz kuşçusunun hikayesine benzemeye başladı Silivri'deki hayatım. Evet, evden ayrılalı tam bir ay oldu. Yeni hayatım, merhaba. Onurlu yaşama fırsatı insanın hayatına her daim çıkmaz. Çıkınca bu şansı iyi değerlendirip değerlendirmemek kişinin kendi elindedir. İnsan kalmakta inat edeceğim. Onurla girdiğim cezaevinden utançla çıkmaya hiç niyetim yok. İnsanı kurtaracak olan inatçılığı ve gözü pekliğidir. Türkiye son 50 yıldır kor gibi yanan ateşli cesur aydınını hiç sevmedi. Yarattığının ihtişamından, bilgisinden, mücadelesinden ve hayat coşkusundan korktu. Çoğunun zihinlerini, ruhlarını yakıp kül etti, bedenlerini biçti. Ne olursa olsun, uslu çocuk olmayacağım, kurulu düzene uymayacağım, vasata boyun eğmeyeceğim, yaramazlıkla ısrar edeceğim, sorularımın peşinden koşacağım. Kendimi insanın gözüne bakarak konuşan bir kuşağa ait sayarım. Şövalyeyi severim, pusudan anlamam, göğüs göğüse çarpışmayı bilirim. Zalimlerin iktidarında kirli bir oyunla sonucu cezaevinde olmak benim açımdan hiç şaşırtıcı değil. Kimilerinin kahramanlık mertebesine yükselttikleri savcı bey diyor ki, ''Soner Yalçın, sen düşünceyi suç amaçlı kullandın.'' Benim için bundan büyük onur olur mu? Zaman geçer. Geriye kalan nasıl bir hayat yaşadığındır. Düzene ve zalime köle olup olmamaktır bütün mesele. Bilgini, aklını kimin için kullanacağındır. Utanç verici olan sadece ruhun günahıdır. 395. gün, 14 Mart 2012 Çarşamba. Hala Silivri cezaevindeyim. 13 ay oldu. Ne kadar zaman daha hapiste kalacağım bilmiyorum. Yargılandığım özel yetkili 16. Ağır Ceza Mahkemesi bir sonraki duruşma tarihini 18 Haziran olarak belirledi. Türkiye uzun tutukluluğu tartışa dursun. Bir sonraki duruşma 99 gün sonraya atıldı. Tutukluluğumuz mahkumiyete dönüştü. Duruşmada yaptığım son talep konuşmamı size aktarayım. Aslında bu süreci iyi özetliyor. 27 Aralık 2011. Size Nazım Hikmet şiirinden minik bir bölüm okumak istiyorum. Şehir uzakta, genç adam ayakta, akıyor şehirden geçen nehir, genç adamın ayakları dibinden. Genç adam piposunu çıkarıyor cebinden, aranıyor kibriti, bakıyor akarsuya, düşünüyor Herakliti, düşünüyor büyük hakim Herakliti genç adam. Kim bilir, belki böyle bir akşam, böyle bir akşam, Heraklit alnını, yeşil gözü zeytinliklerde akan suya eğdi ve dedi, her şey değişip akmada, bu hal beni hayran bırakmada. Nazım Hikmet bu şiirini Moskova'da yazdı. 1927 yılında Türkiye'ye girerken apar topar Sarp sınır kapısında polis merkezine sokuldu. Didik didik arandı. Aradan bir zaman geçti, komiser Nazım Hikmet'in karşısına dikildi. ''Nazım, sen Moskova'da ekalliyetlerle, yani azınlıklarla ilgili bir şeyler düşünmüşsün. Anlat bakalım, Moskova'da neler planladınız bu ekalliyet meselesi hakkında?'' Nazım Hikmet şaşırdı. ''Ben azınlıklarla ilgili bir şey düşünmedim, planlamadım. Nereden çıkarıyorsunuz?'' ''Komiser, hiç saklama, elimde delil var.'' deyip yanındaki polise ''Getirin kanıtı, kendi gözüyle görsün.'' dedi. Delil Nazım Hikmet'in defteriydi. Komiser defteri açıp Nazım Hikmet'e yazısını gösterdi. İşte kanıt. Nazım, bu benim şiirim. Adı da Moskova'da Heraklit'i düşünür. Mesele anlaşıldı. Heraklit'in Osmanlıca yazımı ile ekalliyet kelimesinin yazımı benzerdi. Komiser Moskova'da ekalliyeti düşünür diye anlamıştı. Şiiri toplantı notu sanmıştı. Nazım Hikmet ekledi. Heraklit değişmeyen tek şey değişimin kendisidir diyen büyük Yunan filozofudur. Komiser bunu duyar duymaz hiddetle ayağa fırladı. ''Ne? Bizim can düşmanımız Yunanlılara bir de şiir mi yazdın?'' İşte bizim Oda TV davasındaki durumumuz Nazım Hikmet'in 85 yıl önce başına gelenle aynıdır. 10 duruşmadır burada bir tek konu dile getiriliyor. Yazı yazmak, haber yapmak, kitap çıkarmak. Gazeteler yazıyor, televizyonlar söylüyor, kamuoyunda şaşkınlık var. Batı dünyası zaten hiç anlamıyor. Gazeteciler haber kitap yazdıkları için nasıl cezaevine atılıyor? Ben şaşırmıyorum. Biliyorum ki her zorba güç yalnızca kendi isteğinin yaptığının onaylanmasını ister. Bu sebeple özgür düşüncenin düşmanıdır. Böyle despotik dönemlerde hukuk iktidarın siyasal kararlarının gölgesine sokulur, nesnelliğini yitirir. Sağduyu, akıl ve seri kanlılık adaleti terk eder. Fiil yoktur, fail vardır. Ama istenirse fiil de bulunuverir. Böyle dönemlerin olağanüstü mahkemeleri vardır. 1789 Fransız devrimi Kral 16. Louis'i idam etti. Ama halkın asıl nefretinin kaynağı Kraliçe Marie Antoinette'ti. Fakat idama gerekçe lazımdır. Hemen bulunur. Bir gün 9 yaşındaki Prens Dauphin pipisiyle oynarken görülür, çocuk korkutulur.
Kim öğretti bunu sana?
Her çocuk gibi annesine sığınarak annem der. Kraliçeyi giyotine götürecek sebep bulunmuştur. Ensest ilişki. Yani her siyasal değişim acımasız olur. Hukuka bir gerekçe lazımdır, mutlaka bulunur. Bize atfedilen suç soyut bir terör iddiasıdır. Bu terörü yazarak yapmışız. Sahi buna kimi inandırabilirsiniz? Marie Antoinette'in ensest ilişkisi olduğuna bugün kimse inanmıyor. Fakat bu hukuki sebeple idam edildiğine şaşırıyor. Peki 1793'te Kraliçe Marie Antoinette bu karara şaşırmış mıydı? Sanmıyorum. Marie Antoinette doğru düzgün savunma bile yapmadı. Artık insanlardan yorulmuştu. Eziyetin son bulacağından, kim bilir, belki de memnundu. Avukatlarım şahidimdir, savunma yapmaya hiç taraftar değildim. Sevdiklerimi kıramadım, aylarca çalıştım. Burada bir tam gün konuştum. Yetmedi, 3 üniversiteden, ODTÜ, Boğaziçi, YTÜ ve ABD'den birer bilirkişi raporu sunduk. Bunu sadece ben değil, hepimiz yaptık. Sonuç? Mahkemeniz şu kararı verdi. Kuvvetli suç şüphesi, suçun vasıf ve mahiyeti, delillerin henüz toplanmamış olması, terörist olmamız vesaire. İyi de bir yıldır hapisteyiz. Bu mahkeme kararları her ay önümüze kondu. O kadar yaptığımız savunmalar, bilirkişi raporlarının hepsi boşa mıydı? Biz burada niye konuşuyoruz, niye çaba sarf ediyoruz? Ama arkadaşlarım şahittir. Ben hiç şaşırmadım sayın heyet.
44. ayrımın sonu. Sayfa 524.